Merhabalar. Filma yakın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu hafta bir Oscar adaylarını konuşalım dedik çünkü adaylar hakikaten gündemi bayağı bir etkiledi ve yani sürpriz adaylıklar geldi. Çok beklediğimiz adaylıklar gelmedi mesela. Yani çok böyle kesin aday ol dediğimiz olmayanlar var. Bu ne lan dediğimiz aday olanlar var mesela. Bunları da bir konuşmak gerekiyor bence. Bu hafta Betül aramızda yok ama ekibin geri kalan olan Ergün Mesut'a burada. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, selamlar.
Merhabalar herkese.
İşte bu. arkadaşlar o zaman ufak ufak şeyi sorayım ben size. Adaylıklar sizce genel bir toplamda şöyle bir cümleyle değerlendirmek isterseniz sizce nasıl yani?
Yani beklediğimiz adaylar var. Hani ödül sezonu boyunca yıl boyunca çok konuşulan filmlerin aday olduğunu görüyoruz. İşte sürprizler de var arada. Beklediğimiz ama aday olamayanlar da var. Hem oyuncular olsun hem film olsun. Yani biraz bu sene de artık hani adayları da detayına indiğimizde konuşacağız. Oscar So White'ın artık iyice etkin olduğunu bu yıl söyleyebiliriz adaylıklarına nazaran.
Vallahi
Geçmişe geri dönüyoruz. Diversity
ya
falan gitti.
evet. Yani böyle bir durum var hakikaten. Amerika'nın konjonktürüne göre değişen bir şey sanırsam. Yani Amerika'da böyle bir whitelaşma evresine girdiğinde bunlar da whitelaşmaya doğru gidiyor sanki. İlk başta böyle bir Trump protestosu kıvamında daha böyle niş ödüller çıkmıştı mesela akademide. Şimdi daha böyle beyaz beyaz bir akademi göreceğiz gibi görünüyor. Yani
Bir de
bakalım Amerika'da ne zaten. Hı.
lafını kestim Müjdat. Seneye
Yap bakalım.
2020'de Amerika'da hani seçimler olacak. Tam böyle Trump dönemi falan. Hani bu adaylıklar hani yani çeşit diversity'nin çeşitliliğinin olmaması bilmiyorum. Akademikteki o kemik kitlerin lobisinin biraz da hani çok hani daha güçlü olduğunu da gözlerinin önüne seriyor gibi.
Yani akademi değişiyor deniyordu ama daha o kadar değişmiyor demek ki. Yani şey, o
Lobicilik
değişim
devam.
daha çok. Tabii, daha
Ya
çok var değişme belli.
eski yıllara nazaran bu Power of Color olayını falan hani şey biraz arttırdılar People of Color olayını falan ama üyelik anlamında aldıkları üyelik anlamında daha genç üyeler alıyorlar falan ama yine de hani çok bir şeyin değiştiğini göremiyoruz maalesef.
Aynen.
Evet.
Yani hala biraz böyle bir yani akademi ihtiyarı da kokuyor yani adaylar. Yani zaten konuştukça göreceğiz. Ergün sen ne dersin abi? Sence adaylıklar nasıldı? Tek bir
Yani
cümle
şöyle
kurdum artık.
her zaman olan şeyler, tartışmalar sırasında bahsettiği gibi gerek diversity konusunda gerek işte hak edip de giremeye de dert yandığımız filmler olsun, yönetmenler olsun. O tartışmalar sürüyor. Fakat benim mutlu olduğum bir konu var diğer senelere nazaran. O da genelde aday olan tüm adayların böyle senin cidden öne çıkan filmleri olması. Yani atıyorum en iyi filmde 9 adaydan genelde 2-3'ü böyle bir geride kalan filmler oldu. En azından benim gözlerim o şekilde. Bu sene ise yani hepsi böyle cidden ne diyeyim daha böyle izlenen ve sevilen hatta 9 tanenin arasına niye cidden hak edip de giremeyen filmlerle dolu bir Oscar adaylığı var.
Vallahi o da
Evet
doğru.
yani hani girmesini beklediğimiz, çok istediğimiz ama giremeyen çok
Evet.
film var. Birazdan konuşuruz zaten. Ya benim kendi hani açımdan.
Tabii.
Aynen. O zaman ben başlıyorum en iyi filmden. Adaylıkları şimdiden saymaya başlayayım şöyle. Ford ve Ferrari. Ya bu film bir anda böyle bir ön plana çıktı aslında. Ya tam böyle vizyon filmi gibi duruyor ve hatta
Öyle
beklenen
zaten.
kadar yani
Tam
ki
hafta
öyle
sonu
hani
filmi böyle.
aynen. Ya izlemediğim için şimdi bir şey demeyeyim dedim de yani fragmanlardan vesaire de az çok bir şeyler anlayabiliyoruz aslında. En iyi film adaylığını aldı mesela ama şey bekleniyordu. Christian Bale'ın erkek oyuncu adaylığı alabilme ihtimali konuşuluyordu. Onu alamadı mesela bu da. Tam
Ya
böyle bir gişe filmi adaylığını aldı, çekildi gitti gibi olacak sence.
evet vallahi öyle.
Bir de bu kategoride alma şansı en az olan film bence Ford Ferrari. Kurgu anlamında çok iyi bir film. Ben filmi izledim. Kurguda da adaylığı var zaten.
Aynen.
Ama hani bu diğer filmlere baktığımızda şansı en düşük olan film. Ki bu arada ben hani 1917 Jojo Rabbit Joker'i şey 1917 Jojo Rabbit ve Little Women'ı daha izlemedim ama hani şansının en düşük olduğunu görebiliyorum.
Valla öyle görünüyor çünkü Yani ödül piyasasında da çok böyle bir hype'lanmışlığı da yok. Yani daha çok böyle gişe sinemasına yansımış bir şey olduğu için şansı biraz zor gibi görünüyor. İkinci adayımız Daha Erişmen zaten. Daha Erişmen'i konuştuk film olarak da. Yani ödül alma şansı çok yüksek görüyorduk başta ama şimdi yavaş yavaş düşmeye başladık. Çünkü bir diğer aday 1917 çok ön plana çıkmaya başladı. Özellikle yönetmenlik ve en iyi film dallarında ki Altın Küre'de de aynı şekilde oldu. Ne diyorsun? Scorsese galiba bu sene alamayacak gibi görünüyor. Yani sen bence doğru kayıyor iş.
Evet.
Ya öyle bir durum var ama benim bu en iyi filmdeki tek korkum bence bu sizin de korkunuz.
Once Upon a Time.
Evet, Once Upon a Time'in Hollywood.
Benim Once Upon a Time abi ya. Lütfen almasın, evet.
Aynen, lütfen.
Bak,
yani
Joker'e okuyayım. Joker'e okuyayım. Ama Once Upon a Time almasın.
Joker'e ben de okuyayım da Once Upon a Time'in Hollywood'a gerçekten hani ya almasını isteyeceğim şu kategoride en son film.
Kesinlikle evet. Öyle. Yani Jojo Rabbit alsın, kovamıza salalım. Ne bileyim, Ford Ferrari alsın. Hadi tamam, para kazan diyelim. Ford Ferrari sponsorluklarla coştuğumuz
yani,
diyelim.
Ne şöyle filmin yani. Ya Once Upon a Time'in Hollywood'un çok ya sorunlu bir film hani. Hikaye evet. Yapısı, hikayeyi anlatış şekli. Hani iyi olduğu bir şey var. Onu oyunculuk kategorilerine geldiğimizde konuşuruz ama en iyi filmi lütfen almasın. Altın Küre'de evet ödüller aldı. Senaryo ödülü aldı. Hani oyunculuk evet. Ödülü falan aldı. Komedi müzikalde de aldı galiba. Tam yanlış hatırlamıyorsam.
Evet.
Ama biraz da İbrahim'in ona doğru kaydığını gösteren hani işaretler var. Critics Choice'da falan filan hani diğer ödüllerde de alması. Ama benim tek temennim lütfen almasın. Ya geçen sene Green Book'ta yaşadığımız hayal kırıklığını bu senede yaşamayalım. Ben Oscar senesinde en son aynen ben Oscar senesinde bir de en son Moonlight'tayken hani karardan memnundum. Gerçekten.
Yani.
Ondan sonra hiç memnun kalamadım.
Ya ben şöyle söyleyeyim sana sana. Ben Birdman'da beni memnun değilim yani. Gerçi o sene evet. De zaten 3-4 tane böyle
Ya ben bu arada Moonlight'ın almasına çok sevinmiştim. Moonlight benim çok beğendiğim bir filmdir de.
Ya bence geçen sene kötüydü mesela bayağı tatsızdı.
Green Book işte.
Evet. Ya bir de şunu söylemek istiyorum en iyi film kategorisindeyken hazır. Yanlış hatırlamıyorsam 1917 9 Şubat Oscar tarihinden bir hafta evet, önce evet. Ne vizyona girecek bizde?
7 Şubat'ta vizyona girecek. Ya tam 2-3 gün önce.
Daha kötüymüş. Evet. Ve bu kadar yani 10 tane adaylığı varken ve Golden Globe'da da böyle birçok aday almışken gerek yönetmeyle gerek best filmiyle yani o 2-3 gün 2 gün aramızda umarım bir şekilde 1917'yi izleyebiliriz ki
yani umarım.
Çünkü şu an cidden çok övülüyor ve merak da ediyorum yani biraz bir soru işareti.
Kesinlikle.
İzleyici şekilde ötörünü izlersem böyle içim rahat edecek cidden baya.
Aynen konusuna baktığımızda hani çok da spesifik bir özelliği olmayan bir film gibi çıkıyor ama tabii yani tek plan
tekneyle şeklinde cidden öne çıkan bir film gibi duruyor.
Aynen tek plan şeklinde görünecek uzun sekanslarıyla çekilmiş bir film. Tabii Roger Deakins'in de görüntü yönetmeni olmanın etkisiyle. Ama Altın Küre'de hem en iyi yönetmen hem filmi alması tabii yani benim filmi merak etmeye yol açtı.
Tabii bayağı bir ön plan çıkardı zaten. Yani iyi eleştiriler vardı bir de ödüller de gelince bir ön plan çıkardı. Onun haricinde Once Upon a Time in Hollywood'da da bir değineyim. Yani hakikaten Tarantino'nun en kötü filmine gidip de en iyi film ödülü vermesinler. Ayıp ya, vallahi ayıp ya. Yani sen Inglourious Basterds'a vermemişsin o ödülü gidip saçma sapan filmlere verdiler o sene hatırlarsanız. Inglourious Basterds'ın oğlu sen hangi filmi unuttun evet. Şimdi? Hard Knock'a verdiler ya. Big Lebowski filmine verdiler. Doğru. Hatırladım şimdi. Lanet olsun yani. Gidip o sene vermemişler abi. Bu yani Tarantino'nun bile muhtemelen yani bir 10 sene sonra ulan ben niye böyle film çektim diyeceğim filme. Sırf şeyden yani sektör nostaljisi yaptığı için ödül verecekler abi bu işte.
Tabii. Hollywood'da bir aşk mektubu olduğu için.
Aynen.
Lütfen vermesinler. Ya onun dışında yani Once Upon a Time'in Hollywood'a gelene kadar alacak çok film var. Hani Marriage Story olsun, Joker olsun, Irishman olsun. Ki bu arada benim gönlümün Oscar'ı Parasite'dir. Parasite olsun.
Ya zaten Parasite'e yani, vermezler de.
İnşallah verirler. Akademi geleneğini kırar. İnşallah. Ya en iyi uluslararası film kesin Parasite'e gidecek. Hani ondan hani hepimiz %100 eminiz. Ama hani en iyi filmde de neden verilmesin be kardeşim? Çünkü şöyle ya Amerika'daki dağıtım ya Parazit'in Amerika'daki dağıtım şirketi filme çok yatırım yapıyor. Ya evet. Filmi Amerikan'ın her yerinde gösteriyor. Bong Joon-ho işte sürekli sinema sitelerine Deadline'a, IndieWire'a röportaj veriyor.
Tabii YouTube'da Parazit'in falan videoları.
Aynen hatta bir, bu aralar Parazit'in dizisi üzerinde konuşuluyor HBO'nun hani yapacağı. Hani Adam McKay'in ve Bong Joon-ho'nun içerisinde olacağı. Ya PR'ını çok iyi yapıyor. Ki Amerika'da da Parazit hani bayağı izlenen bir film oldu şu anda. Dünyada da çok yani çok büyük bir hype'la geliyor. Neden olmasın? Bir kere de bizi yanıltıyor akademi diyorum valla. Çok doluyum.
Vallahi iyi diyorsun da ya şöyle bir şey akademi genelde böyle durumlarda pek yanıltmıyor. O yüzden soru işareti bırakmayacaklar gibi görünüyor kafamızda.
Belki bu sene.
İnşallah ama yani Once Upon a Time'in Hollywood'u 10 adaylık çakan bir kurumdan çok böyle bir şey beklemiyorum ben ya. Yani şaşırtmaz gibi geliyor bana yani. Devam edeyim adaylıklara. Jojo Rabbit de hakikaten en iyi film adaylığı da aldı. Yani bir anda böyle bir yükseldi. İlk de yükseldi. Valla gül gibi çiçek gibi film.
Ben yani filmi izlemedim o yüzden yorum yapamıyorum. Tayyip Acım'ın filmini merak ediyorum tabii.
Ya ama Müjdat, şunu söyleyeyim ben Müjdat. Şey olmamış. En iyi filmde böyle o janrı olarak çeşitli çok güzel bir açan filmi olmamış mı?
Kesinlikle.
Bir renk ya, katmış yani o adaylık.
Aynen. 2-3 çeşitte sıkışmıştı çünkü yani. Evet. Böyle hızlı
drama üzerinden.
Ne bileyim drama. Onun haricinde işte süper kahraman filmi de var ne bileyim şu bu diye gidiyordu ama. Yani Jojo Rabbit'i koyuyorsun hakikaten işler değişiyor direkt ya. Yani evet, tam lazımmış böyle. Yani en iyi filmde en iyi filmi kesinlikle alamayacak böyle bir niş bir film olur ya. O bu o olmuş işte.
Ne diyelim ya, o zaman keşke janrada olan diversity'miz en iyi yönetmende de olsaydı.
Evet bir de bu şeyi de gösterir Jojo Rabbit'in en iyi filmde de adaylık alması. Hani ya gerçekten hani Amerika'da çok sevildiğini de gösterir filmin. Çok beğenildi. Ben daha izleyemediğim için yorum yapamıyorum ama buradan bu sonucu çıkartmak mümkün tabii. Ki buradan da en iyi erkek yönetmen kategorimize geçelim mi? En iyi yönetmen haydi, değil. En iyi erkek yönetmen.
Son olarak bir nokta bir ufak bir video daha koyacağım. Little Woman aynen. Jokeli Marriage Story 1917 zaten konuştuk. Parazit'le konuştuk. Bir Little Woman kaldı. Yani Little Woman'la da bir anda çıkış yapması iyi oldu çünkü ödül sezonunda çok böyle hızlı başlamamışlardı. Bir anda piyasaya girdiler ve iyi şey yaptılar. Yani ben mesela en iyi erkek yönetmen dağına da bir değinmiş olamışsın dediği gibi Greta Gerwig'i beklerdim bu listede. Bu kadar hızlı bir çıkış yaptığına göre Little Woman. Greta da olmalıydı evet, bence.
Bir de evet Sony Amerika'da filmin hani bu ödül Oscar kampanyasını çok iyi yaptı. Bir de filmle ilgili çok olumlu yorumlar geliyor ve herkes şeye söylüyor hani Amerika'daki eleştirmenler. Hani farklı bir uyarlama olmuş. Hani romanı direkt uyarlamamış Greta Gerwig. Hani kendi tarzını konuşturmuş. Filmle ilgili hani Greta Gerwig'in yönetmenliğiyle ilgili hep olumlu şeyler geliyordu. Hani belki Lady Bird zamanı acaba aday olur mu diyordun ama akademi bu konuda yine işgüzarlık yapıp kategoriyi en iyi erkek yönetmene döndürdü. Evet.
Aynen öyle.
Ki ayrıca hani bu kategoride şey de vardı hani yıl boyunca çok beğenilen Farewell, hani evet, Lulu Wang'in, işte Tom Hanks'in başrolünde yer aldığı Beautiful in the Neighborhood, hani aynen, o filmler, evet. Mariella Heller, Can You Ever Forgive Me'nin de yönetmeni, hani o Book Smart, hani bunlar Amerika'da yıl boyunca çok beğenilen ama hani Altın Küre'de adaylık alan, Oscar'da da adaylık alması beklenen ama alamayan filmlerdi. Evet. Ya çok bir ignore edilme durumu var burada. Evet ya ignore edilme durumu var burada özellikle.
Tabii ki. Yani pek çok film yarışın dışında bırakılmış hakikaten yani. Görmezden gelmiş ama ya kadın yönetmen konusuna gelecek olursak da yani yarışta iddialı olan filmlerden yani Little Woman ön plana çıkıyor. Bari Greta Gerwig'i sok değil mi yani? Zaten yani
evet, kesinlikle
ya. Böyle hakkaniyetli en iyi 5 yönetmenliğe ödül verilen adaylığı yaptığını söylemiyoruz. Zaten öyle bir şey, öyle bir dertleri olduğunu da düşünmüyoruz da. Ya şöyle bir şey yapmışlar abi en iyi yönetmen de sayayım adayları. Martin Scorsese, The Irishman, Allah'ın Emri. Todd Phillips, Joker, Popülerlik.
Evet, anlaşılır.
Sam Mendes, 1917 zaten tek plan film, ya tek plan esintili film. O zaten direkt adaylık, hatta ödül getiriyor. Tarantino mesela niye abi yani Tarantino'nun böyle yönetmenlik şahikasını evet, gösterdiği bir film değil.
Yani baktığımızda zaten hani kimi çıkarıp Yani şeyi koyabiliriz. Greta'yı koyabiliriz diye baktığımızda cidden Tarantino yani cevap bence de.
Yo, Todd Phillips'i de çıkartırız aslında ya.
Ya burada bu kategoride evet Todd Phillips biraz sürpriz adaylık almış gibi kalıyor.
Ama şey Joker ama, hype bir film ve o kadar beğenilen bir film ama
evet PR'ını çok iyi yaptılar.
Evet.
Ya Warner Bros. Yıl boyunca çok iyi bir kampanya yaptı Joker için.
Ya film 11 dağları almışken, aday gösterilmişken Todd Phillips mesela biraz daha anlaşılır gelebiliyor ama Once Upon a Time'dan Tarantino cidden bir gerek var mı dedirtti bana açıkçası.
Aynen öyle.
Ya yani. Tarantino yerine belki Taika Waititi filmi izlemedim ama hani o da sanki 6. sıradan falan ya da 7. sıradan belki kalmış olabilir.
Muhtemelen.
Evet.
Ya
evet.
Şaşırmam da bu arada yani ama ya Taika Waititi hadi diyelim ki yani yarışta da o kadar ön planda değil. Son anda böyle bir atak yaptı ama yani şöyle diyeyim yani Greta Gerwig'in Lash filmi de izlemedi. O yüzden yine bir şey demeyeyim de yani akademinin böyle bir politik kararlar gütme durumu zaten varken yani Tarantino'nun en kötü performansıyla aday olması burada. Yönetmenlik anlamındaki en kötü performans. Senaryo anlamında da öyle. Aday olması bile bence saçmalık yani. Muhtemelen evet, şöyle bir şey düşünüldü abi. Kontenjan adaylığı olarak yani Parasite zaten çok popüler bir de Asyalı bir yönetmen ya. Dışarıdan aday olarak kendi kafalarındaki dışarıdan aday olarak zaten Parasite'e verdiler diğerlerini umursamadılar bile. Bana öyle geliyor.
Ki bu arada Parasite'de de yönetmenlik de çok iyi hani.
Tabii evet. Ki.
De Tarantino evet yani hak edilmemiş adaylık olarak görüyorum. Çünkü bir yönetmen filmi değil yani o Tarantino'nun bildiğimiz dokunuşları yok yani.
Yok yok direkt şey yani dümdüz çekilmiş yani. Ya böyle demek tabii ayıp olur yine de yani böyle Tarantino efekti görmüyorsun orada bir kurguda da böyle bir anlatı yok senaryoda bir anlatı yok. Rejisi böyle bir ön plana çıkmıyor. Dümdüz çekilmiş yani. Rejisinin ön plana çıktığı tek yer şey arka jenerik yakarken ki o şey yani DiCaprio'lu tanıtım sahnesi. Başka bir şey yok.
Ya bir de hani Once Upon a Time in Hollywood'la ilgili söyleyebileceğim tek iyi şey Leonardo DiCaprio ile bir de bütün hani yani, özellikle Leonardo DiCaprio'nun oyunculuğu yani. Tek iyi şey bu olabilir.
Kesinlikle öyle yani. Başka da böyle bir ön plana çıkacak bir şey yok ki DiCaprio'nun da böyle oyunculuk performansının da en iyi işlerinden değil mesela yani. Departed'da aday olmamış bir adamdan bahsediyoruz yani.
Öyle. Yani evet. Bana kalırsa yani Leonardo DiCaprio 18 yaşında Ronaldo What Eating Gilbert Grape filmiyle çoktan Oscar almalıydı ama Revenant'la aldı.
Aynen. 20 sene kadar beklettiler adamı. 20-25 sene kadar beklettiler. Ondan sonra verdiler yani. Rezillik o ayrı zaten de. Ya zaten bu artık internet mimi gibi bir şeydi yani. Hatırlıyorsunuz işte. DiCaprio Oscar alamıyor. DiCaprio evet, Oscar evet. Alamıyor. Mimdi bu yani. Oscar aldı kurtulduk yani o mimden. Bir de yani Turk Dozal'ın katili ortaya çıkarsa öbür mimden de kurtulacağız yani. Bir bunlar kaldı yani. En iyi erkek oyuncuya geçiyorum arkadaşlar o zaman adaylıklara. Antonio Banderas, valla beklenen bir adaylıktı. Aday olacağı
beklenen ve hak edendi bence.
Kesinlikle Antonio aynen Banderas. Ya. O kadar iyi hak edilmiş bir adaylıktı ki. Yani evet, tek evet. Şanssızlığı yani, bu sene bu seneye denk gelmiş olması yani. Hakim Phoenix'li evet. Seneye denk gelmiş olması. Buradan da Hakim Phoenix'in ilk Oscar'ı hayırlı olsun diyorum ben.
Kesinlikle. Yani o da The Master'ı alamamışken gidip Joker'de alacak. Joker'de de mükemmel oynuyor bu arada. O ayrı da.
Evet. Ve Joker'in evet. Gazı da var. Okey yani.
Yani tabii tabii. Joker'in gazı bu işi götürecek yani. Muhtemelen de Joker'in
garantisi olacak bu. Evet.
Tabii tabii.
Aynen. Yani ben her ne kadar Joker'le ilgili haber yazmaktan artık bıkmış, usanmış olsam da evet. Hani Joker'in hani iyi bir film olduğunu, iyi bir çizgi roman uyarlaması olduğunu kabul ediyorum. Yani Joaquin Phoenix'in performansının da hani çok iyi olduğunu kabul ediyorum. Şimdi bunu inkar edemem yani. Bu konuda hiç yalan söyleyemem.
Aynen
çok hak edilmiş bir adaylıktı ve alacak yani.
Aynen öyle. Yani yapacak bir şey yok yani. Tamam daha iyi bir filme yarışan Adam Driver var ama Joaquin Phoenix
ya ya benim gönlümün Oscar'ı Adam Driver.
Yani tabii
benim kraşım.
İşte tam böyle bir Oscar oyunculuğu burada Joaquin Phoenix'te var yani. Çünkü tam böyle ben Oscar filmi, ben Oscar oyunculuğuyum, Ulan Oscar olacak yani. Çünkü oynamıştı adam yani şimdi. O yüzden alacak gibi görünüyor. DiCaprio aday.
Dedik zaten.
Aynen.
Yani Once Upon a Time in Hollywood'la ilgili en iyi şey.
Hı-hı. Aynen öyle. DiCaprio ve Brad Pitt demişti zaten. Ve son olarak The Two Pops'u izlemedik hala. İzleyen var mı aranızda arkadaşlar?
Ben izledim.
Netflix'te öyle duruyor ama ben hiç izleyesim gelmedi benim.
He ya arası. Ben de aynı şekilde.
Biraz ya, film nasıl? İyi mi film?
Bence film iyi bari. İyi bir film değil. O kadar gazlanmana gerek yok. Ben hani filmin biraz bu papaları yani tam diyalog ağırlıklı bir film zaten. Hani oyunculukları evet iyi. Antonio Hopkins de iyi. Jonathan Pryce de iyi. Zaten ikisi çok hani usta oyuncular. Rollerini hani iyi bir şekilde oynuyorlar. Onunla ilgili bir sorunum yok. Benim filmin kendisiyle ilgili bazı sorunlarım var. Hani bir gün siz de isterseniz detaylarıyla ilgili konuşuruz. Bu papaların hani gösterilme şekliyle ilgili. Jonathan Pryce de hani beşincilikten aday olmuş gibi duruyor.
Muhtemelen onu da böyle bir sokuşturmuşlar gibi görüyorlar da. Valla sanırsam şöyle bir durum. Yani okuduğum yorumlardan vesaire de yola çıkınca şöyle diyebilirim. The Two Pops için herhalde The Young Pop'un antitezi gibi bir şey sanırsam. Orada sistemi alaşağı ediyor, burada sistemi yüceltiyor gibi sanırsam. Nasıl
evet. Var? Ya biraz öyle bir havası var. Bir de papalığı hani papalı ya şeyi hani çok kenarda bırakıyor. Hiç anlatmıyor. Bu Katolik Kilisesi'nin işte ne bileyim papaların, pederlerin hani zamanında bu çocuklara yönelik ne bileyim tacizlerini şeylerini film hiç hani şey yapmıyor. Detaylarına inmiyor. O iki papa arasındaki Arjantinli papayla işte Anthony Hopkins'in canlandırdığı o dönemdeki papayla olan arasındaki ilişkiye odaklanıyor. Tabii ikisinin sohbetlerinde geçmişlerine gidiyorlar. Hani nasıl papa olduklarını anlatıyorlar ki Jonathan Pryce karakteri üzerinden bu çok anlatılıyor ki filmin zaten asıl başrolü o. Ama evet yani burada hani hiç bu Katolikliğin şeylerin hiç hani kötü özellikleri, kötü yönleri hani hiç anlatılmıyor filmde. Biraz daha yüceltme durumu var evet. Yani ona katılıyorum Two Pops'ta.
Yani biraz böyle Dede Bey filmi kıvamında ilerliyor yani.
Yani evet biraz hani izleyince siz de izleyince daha detaylı konuşuruz. Benim filmle ilgili sorunlarım da bu yüzdendi zaten hani. Biraz her şeyi böyle güllük gülistanlık gösteriyormuşçasına. Ama kendini izlettiren diyalogların hani iyi olduğu bir film.
Yani izle geç filmi gibi görünüyor anladım.
Aynen. O zaman, burada o zaman... sen söyle Müjdat. Ben bir şeyi anlamak istiyorum en iyi erkek oyuncu kategorisinde. Ne olduğunu tahmin ettiğiniz zaten podcast'ten önce de konuştuk.
Kadın oyuncuya geçecektim. Sen hemen söylesin daha rahat.
Aynen. Burada hakkı yenen bir oyuncu var. Lütfen bunu söylemeden geçemeyeceğim. Kendisini yıllardır komedi filmlerinde izledik ama Safdie kardeşlerinin yeni filmi Uncut Gems'le hayatının performansını, kariyerinin performansını sergileyen Adam Sandler'ın burada aday olamamasını ve Uncut Gems'in bunun üzerinden görmezden gelinmesini bir lütfen konuşabilir miyiz? Filmi de izlemiş biri olarak hani aynen. Benim için 2019'un en iyi ilk üç filminden biri. Biri Light, diğeri Lighthouse, diğeri de Portrait of a Lady on Fire. Bu üç film de akademi.
Yok. Olması.
Ama hani Ankat'ca... Evet. Ankat, bu çok hak edilmiş bir adaylıkta. Onu sonra konuşuruz ama Ankat'cağımsa Adam Sandler'ın gerçekten çok iyi bir performansı var. Biraz böyle sinir bozucu çoğu zaman hani. Ama izlemesi çok keyifli bir performansı var. Yani Adam Sandler'ın bu performansının ne kadar iyi olduğunu izleyici olarak siz de yani filmi izlerken görüyorsunuz. Bunun dışında Uncut Gems'in hem film olarak hem senaryo olarak çok iyi işleyen bir matematiği var. Sinematografik açıdan da bence öyle. Çok iyi çekilmiş sahneleri. Tabii biraz Uncut Gems akademi radarının biraz dışında kalan bir film. Yani akademinin yapısına çok uyan bir film değil ama işte diversity diyoruz ya. Hani hep akademi ekolündeki filmler mi Oscar'a adıyorsun? Biraz da farklı filmler adayı olsun ki hani izleyicinin de hani film izleme algısı biraz değişsin. Ama tabii burada A24'un film için hani nasıl bir kampanya yaptığı, akademi üyelerinin Uncut Gems'i nasıl karşıladığını hani çok da bilmiyoruz ki ödül sezon zamanında vizyona girdi Amerika'da. Film Amerika genelinde de çok beğenildi. A24'un en çok gişe yapan filmi oldu. Ama neden o Oscar'larda bu kadar görmezden gelindi? O işin perde arkasında neler yaşandı ben çok merak ediyorum gerçekten. Ya bunun üzerine var ya bir makale yazılır yani.
Yani araştırıp bulsan hakikaten yazılır. Ya şöyle, ya hakikaten iyi bir PR yapıldı mı yapılmadı mı? Biraz o da bir mesele ama yani Adam Sandler hakikaten bekleniyordu bu adaylıklarda mesela. Jonathan Pryce'in yerine olabilirdi belki.
Bu arada Uncut Gems'in Amerika'da çok iyi bir PR yapıldı. filmde basketbolcu Kevin Garnett rol alıyor bilirsiniz. Doğru. Ki bence Kevin Garnett şu saatten sonra şansını oyunculukta denesin. Bence çok gelecek vaat ediyor. Bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Filmdeki performansı müthiş. Adam Sandler'da Adam Sandler'ın canlandırdığı karakterin çalışma odasında bir sahneleri var. Gerçekten çok iyi yani. Hani biz niye bugüne kadar Kevin Garnett'ı bir filmde izlememişiz dedim ben.
Bu arada.
Hani onu da yeri gelmişken söyleyeyim. Bence şansını oyunculukta da denesin. Neyse. Yani hani her açıdan bence çok iyi bir film Uncut Gems. Ve niye bu kadar görmezden gelindi? Ben hala kafamda deli sorular yani.
Valla biz daha filmi izlemediğimiz için Erdin'le ikimiz sessiz kaldık. O yüzden komple bunu pusulaya bıraktık. Valla umarım da yani sıranın dediği kadar da bizim için de iyi olur da yani yine de hatta Erdin'ler tabi bu da adayı görmek isterdik yani. Çünkü renk olurdu ya liste yani. Çünkü dümdüz bir liste oldu ya. Tam böyle iyi oyunculuklar, iyi oyuncular da var listede ama yani bir de Adam Sandler'ı gösterdik bir iyi olurdu be hakikaten yani. Eğlenceli geçerdi bizim için yani ki yani Adam Sandler'ın kariyeri de daha çok işte bizim podcastlerde konuştuğumuz değil de Guilty Pleasure podcast'te konuştuğumuz Adam Sandler yani aslında. Yani i̇şte, bu kariyerden daha böyle bir şey geçiş olabilirdi yani.
Bu arada Adam Sandler hani hiç Instagram hesabına, Twitter hesabına baktınız mı bilmiyorum ama hani filmdeki rolünü falan o kadar benimsemiş ki Instagram ve Twitter profil resmi filmdeki karakterinin resmi. Sürekli işte tabii bu işin PR'ı da gereği şey böyle Uncut Gems'le ilgili paylaşımlar falan yapıyor. Bu arada hani hiç takip ettiğiniz mi bilmiyorum ama A24 filmde işte Uncut Gems yazılı basketbol topları falan satıyor kendi internet sitesinden. Filmdeki aksesuarları falan satıyor. PR'ı da çok iyi yapılmış bir film bu arada ki A24 PR konusunda bence son yılların en iyi yapım şirketi. Hani tabii. Bunu göz ardı edemeyiz. Hani PR'ı bu kadar iyi yapılan, bu kadar hype'lanan bir film neden akademi radarında olmadı anlamıyorum. Yani akademinin tabiri caizse bunu söylemek istemiyorum ama yaşlı üyelerine biraz fazla mı hareketli geldi? Bilmiyorum ki film böyle şey yapıyor izledikten sonra size hani tıpkı Lighthouse'daki gibi. Ya biz hani biraz önce bu kadar iyi bir film izledik. Bayağı hype'lıyor sizi yani.
Doğrudur valla. Ya şöyle olabilir. Belki o Uncut Gems'in basketbol toplarından akademi üyelerine bedava yollamadılarsa o yüzden adaylık alamamış olabilirler. Çünkü akademi böyle şeylere önem veriyorsunuz.
Onlar 2000 yılında kaldı be Müjdat.
Yaparlardı sıra yani. Aynı kafalar çünkü yani.
Bir de 9000 küsur akademi üyesi var yani hani.
O topları hangi birini? Zaten yani filmin bir o kadar daha topa gidecek ya nasıl satayım doğru diyorsun.
Aynen yani. Ben onlar eskide kaldı ama yani yeri gelmişken de Uncut Gems'i burada konuştuğumuz iyi oldu. Ben bu konuda çok doluyum da yani.
İyi de yaptım valla. Onu zaten film Netflix'te gösterime girdiğinde izleyip bir daha bir konuşma niyetiniz vardı. Onu da söyleyelim. Bir Uncut Gems ve Sefti Kardeşler podcast'te gelecek gibi dönüyor yakında.
Ki bu arada yönetmenlik açısından hani original score müzikler açısından da çok iyi bir film ya. Uncut Gems. Hani senaryo, özgün senaryo anlamında da hani diyaloglar şey, hele filmde bir tane bir kapı açılma sahnesi falan var ya, orada yaşadığım o gerilim, o heyecan, o atraksiyon var ya, uzun zamandır bir filmde yaşamamıştım yani.
Vallahi bakalım, aslında malum yerlere de düştü film de, biz yine de yasal izlemeyi tavsiye edip Netflix'i bekleyelim, biraz daha vaktimiz olsun. Değil mi?
Kamu spotunda koydun arayamış da.
Tabii ki, tabii ki. Ben şimdi burada ceza yemek istemediğim için.
Ben tamam, bu arada yeri gelmişken ben de reklamını yapayım. Yani. Ben de bu arada filmi İKSV galalarında izledim yani hani yasal yerlerden.
Aynen öyle. Bunda sansürünü koymuş olman iyi oldu bu arada. Şaka, ben hakikaten İKSV galalarında izledim sıra filmi. Bu arada ayrıca faydalandığımız bugün bir liste daha var. IndieWire'a göre 2020 Oscar ödüllerinde akademinin görmezden geldiği 27 film. Film Lovers'ta Sıla'nın hazırladığı listelerde faydalanacağız burada ki Uncut Gems, Farewell ve daha birçok filmde burada geçmiş oldu zaten. Böyle böyle devam edeceğiz. O zaman geçiyorum kadın oyuncuya. Adaylıkları saymaya başlıyorum arkadaşlar. Cynthia Erivo, Harriet, Scarlett Johansson, Marriage Story, Saoirse Ronan, Little Women, Charlize Theron, Bombshell ve Renée Zellweger, Judy. İlk önce soracağım bir sorum var. Cynthia Erivo kim? Harriet filmini izlediniz mi? Sorularım bunlar.
Evet. Ben cevaplayayım. Ben izledim filmi. Cynthia Erivo şeyi belki izlemişseniz bilirsiniz. Bedtime Set'te Erivo ile izlediniz mi bilmiyorum ama o filmi. O evet, filmde son. Sürekli böyle şarkı söyleyen bir tane kadın vardı ya, sesi çok güzel olan.
Aha.
Aynen.
O kadın, tamam, bu kadın. Evet. Aa. Evet.
Harriet'i izledim peki de.
Evet, Harriet'i izledim ve filmde de şarkı söylediği bazı yerler var. İşte
sesi güzeldi.
Ya Harriet de şey, kölelere karşı hani özgürlük için mücadele eden Harriet Tubman'ın hikayesini anlatıyor. Hı-hı. Ya ya filmde çok hani Cynthia Erivo'nun çok acayip bir performansı yok. Hani, hı, diğer hani köleliği kullanan hani diğer filmlerde gördüğümüz yapıda bir formu var filmin. Gayet klasik. Akademinin biraz da bu People of Color kontenjanından soktuğu, hı-hı, hadi bu da olsun dediği gibi bir adaylık duruyor. Adaylıkmış gibi duruyor. Yoksa hani Cynthia Erivo'nun hani filmde muhteşem, amazing, hani masterpiece niteliğinde bir performansı yok ama sesi çok güzel. Yani gerçekten hani o kadını bir gün canlı bir performansını ben dinlemek istiyorum. Bedtime at the Royale'de de sesi mükemmeldi bu arada.
Peki son olarak bir soru daha soracağım. Cynthia Erivo'ya böyle şansa bala bir Oscar verip de şarkı söyletirler mi ödülde? Tam Oscar'lık hareket değil ki, yapmayacaklar bu arada. Ben işin şakasındayım da.
Aynen.
Zaten bu 5. adaylık gibi görünüyor zaten. Scarlett Johansson'ı zaten bekliyorduk. Renée Zellweger zaten ödül alınacak deniyor artık. Yani biyografi filmi oynamanın avantajı.
Ona da, onun da ikinci Oscar'ı hayırlı olsun diyebiliriz. Filmde aynen, yani tam ya biyografi filmi, Judy Garland'ı canlandırıyor. Filmi izledim ben bu arada. Tam, hı-hı, akademi performansı ve Renée Zellweger filmde cidden iyi yani. Her ne kadar botoks da yaptırmış olsa da. Ya makyaj çok iyi filmde. Hani film çok çok mükemmel değil ama o Judy Garland'ın çocuklukta yaşadığı o baskılar, şeyler, hani 40'lı yaşlarındaki dönemi çok iyi anlatılmış. Yani Renée Zellweger iyi oynuyor filmde. Ben kendisinin performansını çok beğendim. O yüzden hani alsa üzülme, hiç üzülmeyeceğim. Hak edilmiş bir performans bir yandan da.
Aynen. Buradan bir de Saoirse Ronan'a geleceğim. Saoirse Ronan hakikaten 25-26 yaşında 4. adaylığını elde etti ve programdan önce konuşmuştuk. Bu dalda 2. oldu. Bir rekor oldu aynı zamanda ve yani minik bir Meryl Streep yolunda ilerliyor sanki. Ya her sene adaylığı var Saoirse Ronan'ın. Ne diyorsunuz bu konuda?
Çok iyi bir oyuncu ya. Benim çok hani gönlümün Oscar'ı Saoirse Ronan'da. Little Woman'ı izlemedim ama gerçekten oynadığı filmlere de baktığımızda gerçekten çok iyi Lady bir oyunculuğu Bird var. Lady Bird, ki bu 13 yaşında rol aldığı Atonement var ya. Aha. O film de mükemmel mesela.
Tabii. Ya orada işte ya, çocuk Oscar'ı vermiyorlardı o dönem işte. Çocuklara şey işte, bu ana dallarda Oscar vermedikleri bir dönemdi. İşte adaylıkla geçiştirdiler muhtemelen ki bayağı iyiydi hakikaten doğru kefarette. İşte Lady Bird'de mesela ucu ucuna kaçırdı gibi bir durum vardı. İşte neydi, bir filmde daha oynamıştı yakın zamanda, yine adaylık aldı.
Brooklyn'de de.
Ya iyi performans alıyor.
Ya çok iyi, her filmde çok iyi oynuyor. O da bir gün Oscar'ı alacak. Hani yakındır.
Tabii.
Bekliyoruz yani. Saoirse Ronan'ın da. And the Oscar goes to Saoirse Ronan'ın cümlesini bekliyorum ben.
Aynen. Ya ki bir de yaşının genç olması avantajıyla daha çok izleyeceğiz Saoirse Ronan'ı. O yüzden evet. Yani görürüz mu? Oscar alacağı günde görürüz gibi geliyor da işte o bu değilmiş gibi görünüyor. Renée Zellweger'a çok yakın Oscar ve Scarlett Johansson da ikinci sırada gibi görünüyor. Ayrıca sen ne dersin?
Yani ben de yani Renée Zellweger biraz da cidden şey gibi, banko gibi ama yani bir seksin Scarlett Johansson'a gitsin isterim yani. Judy'yi izlemediğim için şimdi yorumda bulunamıyorum. Her romansı yani yorumları da cidden iyi. Ama yani benim etkilendiğim şu an izlediğim Meryl Streep'den Scarlett Johansson.
Evet, yani Scarlett'in hakkını burada yemeyelim. Meryl Streep'deki performansı gerçekten bence kariyerinin en iyi performansı, evet, ki ben Jojo Rabbit, evet, falan daha izlemedim bu arada. Hani çok yorum yapamıyorum ama Meryl Streep'deki oyunculuğu gerçekten mükemmel. Renée Zellweger de iyi.
Yani. Renée Zellweger de iyi ama işte Oscar'ın varsanız zaten ki 10 senedir bir film çekiyorsun artık. Git be ablacığım ya. Lütfen Scarlett Oscar alsın ya.
Evet, gençlerin önünü açalım ya.
Aynen. Ya ki bir yani, de Scarlett bin yıldır iyi bir oyuncu. Hep piyasada olan, hep popüler bir oyuncu. Ve ilk defa adaylık alıyorlar. O da bir şey.
Evet.
Ve iki adaylık birden aldı yani.
Evet. Ve bir daha böyle bir film şansı, yani oyunculuk gösterme şansı ne zaman gelecek kim bilir.
Kesinlikle öyle.
Yani evet, yani Renée Zellweger'in Judy performansı, hani Judy Garland performansı akademi normlarına çok uygun.
Aynen
yani öyle. Hani bir de akademinin tamam. Böyle biyografik filmle falan hani bir ödül verme şey sevdası vardır ya.
Aynen.
Hani bu sene de o kontenjandan Renée Zellweger sağlıyor. Ama bence hak edilmiş. Hani hem adaylık hem de ödül alacak olması hak edilmiş bir şey oldu.
Kesinlikle öyle. Ama hakikaten bu akademinin şey durum var. Ay ne güzel oynadı Judy Garland olacak muhtemelen ki. Geçen sene herhalde işte yakın zamanda şey işte Churchill'de Gary Oldman'a verdiler. Tamam Gary Oldman mükemmel oynuyor ayrı da. Ay Churchill oynadı gibi oluyor. Bu biyografi olduğumu hemen yapıştırıyorlar abi. Hiç acımıyorlar yani. O doğru.
Aynen. Bu arada Darkest Hour da çok iyi bir film değildi. Benim film o filmle ilgili biraz sorunlarım vardı. Neyse
evet, geri gelmiş. Evet, tatsız bir film ama şey Churchill zaten kendisi çok tatsız bir karakter. O ayrı. O da var. Geleyim en iyi yardımcı erkek oyuncu dalına. Şampiyonlar Ligi bu da arkadaşlar.
Vallahi öyle.
Yani, ölüm grubu. Ölüm grubu gerçekten.
Bir alalım isimleri Müjdat'tan.
Yani. İsimleri veriyorum. Burada Oscar olmayan yok bu arada. Onu da belirteyim.
Evet. Tom,
A Beautiful Day in the Neighborhood. Ki burada filmde başroldeyken yardımcıya kaydırılmış olması. PR taktiği.
Aslında tam yardımcı oyuncu ya. Filmin başrolü. Ben filmi izledim bu arada. O diğer karakter gazeteci olan ama bu arada film yani Tom Hanks'in en iyi performanslarından biri.
Vay be. Piyasaya döndü Tom Hanks baba. Güzel. Onlar
çok iyi oynuyor.
Ya zaten Tom Hanks hakikaten yani ne kadar The Face of America gibi görünse de Steven Spielberg filmlerinden böyle görünse de yani yine de Tom Hanks abi iyi bir oyuncu. Yani ne yaparsan yap adam yani 2 sene üst üste Oscar almayı başarmış bir adam sonuçta yani. Büyük bir oyuncu yani ne derse diyelim. Anthony Hopkins The Two Popes zaten bu da İşte karakter aday yapma filmi gibi görünümden The Two Popes belliydi. Anthony Hopkins'in de zaten ismi konuşuluyordu ve Darışmen'den 2 aday arkadaşlar. Al Pacino ve Joe Pesci. Benim gönlümde içinden biri yatıyor. Kim alırsa alsın. O benim.
Benim Al Pacino yatıyor. Hani.
Benim de Al Pacino yatıyor.
Çünkü süre olarak cidden filmin ortasının biraz sonralarında hani bir ara Joe Pesci pek görünme ve full De Niro ile Al Pacino sahneleri izliyoruz ya orada. Ve orada cidden bayağı keyif aldım ben oyunculuk olarak. De Niro ile Al Pacino'yu bir arada izlerken. O yüzden yani en iyi yardımcı erkek oyuncu da Al Pacino'ya gitse şöyle bir içten bir rahatlarım aslında.
Ben de benim de bu kategoride gönlümün Oscar'ı Al Pacino ama ödül şeye gidecek muhtemelen. Müjdat sen o son adayı söyle.
Wesley. Ki onun da Oscar'ı var bu arada. 12 Years a Slave'den en iyi film Oscar almış bir insan kendisi.
Yapımcı olarak var.
Yapımcı olarak evet. Yani Oscar da sonuçta. O da 2. Oscar'ını bu şekilde alacak gibi görünüyor. Yani çünkü artık büyük bir favori olmaya onda ilerledi. Bütün ödülleri ala ala geldi bu işte. Yani daha doğrusu ödüllerin büyük bir çoğunluğu. Brad Pitt'e bir kısmı Al Pacino, bir kısmı Joe Pesci'ydi gibi görünüyor. Ama yani büyük ihtimalle Brad Pitt'e kalacak bir ödül. Çünkü yine akademiye eleştirdiğimiz özelliklerden dolayı yani yine Once Upon a Time'in Hollywood'u almasını istemiyoruz. Üçümüz de belli ki ama ya Brad Pitt iyi oynadı diye teselli olalım bari. Ne diyorsunuz?
Evet yani Brad Pitt'in karakteriyle ilgili benim filmde çok takıldığım nokta var gösteriliş şekliyle ama Brad Pitt evet filmde iyi oynuyor. Bunu inkar edemem. Yani benim gönlüm Oscar'ı bu kategoride Al Pacino olsa da hani Brad Pitt alacak gibi duruyor.
Tabii yani, evet kesinlikle.
Ya Brad Pitt zaten bu filmde Cüneyt Arkın'ı canlandırmadı mı arkadaşlar?
Evet. Abi ben zaten 10 senedir falan Brad Pitt'i Cüneyt Arkın'a benzetiyorum. Yani adam yaşlandı Cüneyt Arkın'a döndü.
Tam bir Cüneyt Arkın ya.
Biraz böyle Erol Taş var yapısı da var ama.
Evet, bak, tam o şey böyle 80'lerdeki Cüneyt Arkın böyle.
Evet evet. Kan akacak. Vahşi kan akacak. gelelim en iyi yardımcı kadın oyuncu arkadaşlar o zaman. Bu da, şampiyonel dalını geçtikten sonra. Katie Bates gelmiş. Richard Jewell'ı izleyen var mı arkadaşlar?
Onu da izledim.
Yavrum sen valla içimizdeki en sinepli insansın. Biz bu programı gidiyoruz. Bu programı sen yap artık.
Tamamlamışım.
Helal olsun. Nasıldı sence? Ya, adaylığı hak etti mi?
Ya şöyle söyleyeceğim. Ben artık son yıllarda Clint Eastwood'un böyle sağ muhafazakar yapıda filmler çekmesine artık gerçekten çok sinir oluyorum. Bu da klasik bir Clint Eastwood filmi. Bu filmde biraz öyle. Cumhuriyetçi bir güvenlik görevlisini anlatıyor. onun bir patlamaya karışmasını, hani bu suçlanmasını, sonra aklanmasını konu alıyor. Kathy Bates de o ana karakterin annesini canlandırıyor. Kathy Bates çok iyi bir oyuncu. Ben çok severim kendisini. Misery filmindeki performansına hayranımdır hala.
Tabii. Ama Oscar ne? Yani, onunla.
Aynen, ama film çok iyi bir film olmadığı için Kathy Bates maalesef bu kategorinin en zayıf adayı olarak bence hani dikkat çekiyor.
Ya 5. kontenjan gibi geldi sanki ama yani. Aynen. Ya yazık olacak performansına gibi görünüyor ya Kathy Bates'in. Ya kimde kötü film olmasından da kaynaklı senin dediğin üzere yani.
Aynen.
Ne diyeyim yani, ama bir adayla daha oldu en azından Kathy Bates'in. Sevinelim diyelim. Laura Dern alacak gibi görünüyor. Yani
Laura Dern'in ilk Oscar'ı hayırlı olsun.
Aynen. Yani Meryl Streep'te de zaten konuşmuştuk. Laura Dern alacak diye. Performansı da iyiydi hakikaten. Meryl Streep'i değerlendirdiğimiz için hemen pas geçiyorum.
Scarlett bir Johansson de ben bir şey olabilir. Söyleyebilir miyim? Tamam. Laura Dern'le ilgili.
Söyle.
Ya Laura Dern bence şeyin çok iyi örneği. Hani yardımcı oyuncu performansı nasıl olur? Hani bir filmde nasıl konumlanır? Adeta ders niteliğinde bence.
Valla bu sene hakikaten yardımcı oyuncularda o şansımız vardı. Bir The Irishman'deki Al Pacino ile Pitch'i hakikaten bu performansla da taçlandırdı. Bir de Laura Dern'in performansı, ki bir de ben filmi izlemediğim için buna ek olarak Scarlett Johansson'ı da eklerim. Yani ben mesela şeyden korkuyordum, Mary Story ile aday olacak diye. Roger Rabbit'teki performansı hiç değerlendirilmeyecek mi diye korkuyordum. Sürpriz olarak bu da geldi. Yani ben sevindim Scarlett Johansson'ın aday olmasına, evet. Çünkü çok iyi oynamıştı değil mi? Sen de katılmışsın.
Ben de, ama performans bence kesinlikle iyi. Ama ben de unutmuşum mesela. Görünce Jojo Rabbit'ten en iyi yardımcı kadın olarak aday olmasın bir şaşırdım. Ama sevindim de yani.
Şey sahnesi mesela
tam güzel bir aday katkısı sen. Vardı.
Tabii. Jojo'ya böyle bir şey yaptığı sahne vardı ya, babasının oynadığı sahne vardı ya.
O evet, zaten evet, evet, evet ya. Evet ya.
Ya ben burada şeye de çok sevindim. Her ne kadar Midsommar'la aday olamamış olsa da Freyas Buh'un Little Woman'la adaylık alması, ki söyleniyordu adaylık alacağı. Bekleniyordu. Ama hani adaylık almasına çok beğendim. Çünkü gerçekten çok yetenekli bir oyuncu ya.
Yani çok yetenekli zaten. Midsommar'da da hakikaten acayip bir iş çıkardı. Little Woman'ı daha izlemedik ama yani hakikaten yani kariyerinin başlangıcında güzel bir adaylıkla başladı. Benim olsun yani Portisola'da. Ben bu kıza böyle demeye devam edeceğim arkadaşlar, kusura bakmayın. Çünkü yani direkt benim aklımda böyle yuvarlak bir poğaça canlanıyor yani Florence Pugh dönünce.
Ya zaten bu arada yani şeyin de Little Woman'ın castingi de zaten bir takdire şahane yani, gençler hani genç yetenek castingi tam olarak.
Timothy Chalamet işte, Savaş Olan'a.
Evet, Emma Watson falan da varmış.
Emma Watson var ki, bir de üstüne Meryl Streep'i koyuyorlar yani. Doğru. Son olarak da demin değinmedik aslında, şimdi değinelim bence. Margot Robbie bombshell, Charlize Theron bombshell. Bombshell kadın evet. Adaylıkları çıkardı mı bu? İzleme şansı
bekleniyordu ama izleyemedim ben.
Margot ben izledim.
Charlize'i beklemiyordu sanki. Nasıl oldu sence ben, bu adaylık tanmadı yani?
Ben izledim filmi. Ya filmin kendisiyle ilgili ya Me Too hareketini çok iyi bir şekilde ele aldığını düşünmüyorum ben. Biraz sorunlu bir yerden baktığını düşünüyorum. Hemen. Hani Charlize Theron da Margot Robbie de evet hani adaylık potansiyelleri vardı ama olmasa da olurdu diyeceğim. Ben biraz filmi beğenmediğimden bunu söylüyorum. Hı-hı. Ama ikisi de iyiler yani Margot Robbie Itonya'daki performansından bence daha kötü. O hadi burada Itonya'daki performansı bayağı iyiydi. Oldum. Ama burada şey yani filmi de çok beğenmediğim için performanslarını da çok yeğe göğe koyamıyorum maalesef.
Vallahi izlemediğimizden şimdi yine bir şey demeyeceğim ama yani Margot Robbie'nin tekrardan adayların içinde olması tabii sevindiriyor en nihayetinde. Yani iyi de bir oyuncu. Charlize Theron
evet.
İyi oldu ya. Kaç sene sonra aday oldu o da yani. Ödül aldığından beri aday olmamıştı galiba o da değil mi? Ben öyle hatırlıyorum.
Vardı ya sanırım Monster'dan sonra North Country'de falan vardı. Vardı adaylığı.
O öyle vardı, doğru. North Country'de olmuş olması lazım. Ben de öyle hatırlıyorum.
Doğru, şöyle bir detay söyleyebilir miyim? Charlize Theron'u böyle ne zaman makyajla değiştirseler mutlaka ödül sezonuna damga vuruyor.
Evet. Demek güzel ki yani kadının normal haliyle aday yapmıyorlar. Doğru, öyle bir şey var yani.
Monster'daki ben filmi hani severim. Patty Jenkins'in filmini. Evet. Çok iyiydi. Yani performansı, makyajı, şeyi Bombshell'de de bu arada makyaj çok iyiydi. Charlize Theron'a yapılan.
Yani değişimleri seviyor akademi. Doğru böyle şey işte Christian Bale zayıfladı, şişmanladı muhabbetleri falan da çok oluyor diye işte. Demek ki Charlize Theron yüzünü değiştirmesini bekliyor. Şey demin konuşmuştuk ya programdan önce. Steve Carell'in Foxcatcher'da aday olduğu gibi işte.
Evet ya, ne kadar güzel bir filmdi o. Güzel adaylık, güzel film.
Ben bu arada bugün izledim Foxcatcher'ı tekrardan. Çünkü şey dergiye yazacağım. Deplasader'de 20 sayıda o var. Onu yazacağım ben de.
Aa çok iyi.
Aynen. Döneyim o zaman orijinal senaryo reklamı yaptıktan sonra. Ryan Johnson aday oldu burada. Nerzat'ı beğendiniz mi? Güzel duruyor aslında.
Ben çok beğendim filmi. Hani biraz böyle Agatha Christie'nin hikayesi gibi başlıyor. Katil kim hikayesiyle başlıyor ama sonrasında böyle Trump'ın Amerika'sına gönderme yapan politik hiçbir soslu bir yapıya dönüşüyor. Tam aslında şey böyle, tam senaryo filmi. Hani klasik bir hikayeyi alıp hani onu kendi normlarında nasıl değiştirip özgür hale getirebilirsinin dersini çok iyi veren bir film. Ki ben bu arada hani Narsat'ı izledikten sonra şunu da söylemek istiyorum. Ryan Johnson film çekmeye devam etsin lütfen. Çok seviyorum ben onun yönetmenliğini ilk filminden beri.
Ryan Johnson hakikaten iyi yönetmen ama işte kariyerinde öyle bir hata yaptı ki o yüzden çok bir sakata girecek gibi oldu. Son anda kurtardı işte Star Wars. O filmi çekmemek.
Bence bir şey söyleyeyim mi? Last Jedi da çok iyi filmdi bu arada bence. Star Wars'e yeni bir yorum getiren bir filmdi. Hani orada da ben Ryan Johnson'ı çok severim. Yani o filmdeki yönetmenliğinde.
Ya film iyi film ama film Star Wars filmi değil işte. O yüzden problem yaşadı yani. Ya ki ben de öyle geek birisi falan değilim. Benim umurumda olmaz da yani. Eleştirilen sebebi de oydu yani. Şey eleştirenleri de öyle şey yapmamak lazım. Ateşe atmamak lazım. Yani onlar da
yok ateşe atmıyorum ama hani Ryan Johnson'ın Star Wars'ta yaptığı o yeni şeyler benim çok hoşuma gitmişti o yüzden.
Tabii o da güzel. En azından farklı bir yaklaşım kattı işin içine. Canım yani sonuçta filmin yazan yönetiminde oysa yorum hakkı ona kalıyor sonuçta.
Aynen.
Döneyim tekrardan. Noah Baumbach zaten adaylığını bekliyorduk.
Evet.
O yüzden.
Kime gider sizce?
Ya vallahi ben bu kategoride tam bir yorum yapamıyorum ya. Parasite'a da gidebilir. Once Upon a Time in Hollywood'a da gidebilir. Marriage Story'e de gidebilir.
Evet.
Yani Narzat'la 1917 burada dışarıda kalacak gibi görünüyor. O bayağı.
Bence de tabii bence de.
Çünkü şey 1917 daha çok teknik adaylıklar olacak. Yani ama plan sekans gibi çekilmiş olmasından. O yüzden yani normalde bana kalırsa hakkı Marriage Story'nin.
Bence de. Çok yani doğru abi.
Parasite zaten yabancı dilde Oscar alacağı için bu da muhtemelen Marriage Story'e kalacak gibi görünüyor. Çünkü şey orijinal senaryoda daha çok böyle şeylere veriyorlar ya daha böyle bir konuşma filmleri işte daha böyle bir
diyalog. Tabii daha diyalogun evet öne çıkıyor. Yani mesela Parazit çok iyi film. Böldüm kusura bakma. Parazit mesela çok iyi film cidden ama yani senaryoda mı tam şey değilim böyle film olarak beni bütün etkileyen kısmı yani.
Bu arada ben şöyle bir konuya dikkat çekmek istiyorum. Eskiden bu en iyi özgün senaryo kategorisi daha çok hani şeylerin aday olduğu kategoriydi. İşte Sundance'den çıkan, ne bileyim hani bağımsız festivallerden çıkan ama Oscar'a da aday olan filmlerin hani kategorisiydi de. Aynen. Son yıllarda bu konuda hani daha çok ana akıma dönülmüş gibi de hissediyorum ben. Hani mesela burada Farewell falan olabilirdi bence.
Özgürsün tamam mı? Ya şöyle bir şey. Problem de şu bence sıra bu yıl üretilen filmlerin çoğu şeydi işte orijinal senaryo olmasından kaynaklı.
Yani
ana tablodakilerin çoğu öyle olunca şey bağımsızlar yalan oldu yani. Muhtemelen hazırlığımızdakiler varken kim başa bunu aradabilir.
Ki burada bence 1917'nin sürpriz bir adaylığı var.
Tabii.
Evet.
Yani filmi izlemedik ama hani senaryo açısından o kadar iyi bir film mi? Hani henüz bu konuda yorum yapamıyoruz ama bu filmin Amerika'da çok beğenildiğini gösteriyor.
Muhtemelen yani. Ki bayağı hype oluyor hakikaten. Yani şimdiden söyleyeyim size. IMDb Top 250'de şimdiden bayağı üst sıralardan girmiş yani. Ki normalde mesela üst sıralardan girişleri şey Avengers'lar falan yapar yani. Öyle bir giriş yapmış. Ondan bayağı bir sevinmiş belli. Valla bakalım yani. Yani muhtemelen Mary Story daha mantıklı gibi görünüyor yani. Parasite da alsa mesela hiç dediğiniz zaman Once Upon a Time Hollywood'a da verme ihtimalleri yüksek çünkü Tarantino senaryo ile aday olduğunda 199 Oscar aldı. Öyle bir durum var.
Ay lütfen ben o yüzden...
Bir de.
Evet.
Aynen. Ben o yüzden aldı. Lütfen bu kategoride Parasite ya da Marriage Story'nin almasını istiyorum. Ki Parasite bence burada alırsa en iyi filmde şansı da artabilir.
Muhtemelen. Ama yani teknik ödüllerden devam ederse 1917'de kayabilir o işe. Bakalım işte göreceğiz. Uyarlama senaryoya geliyorum arkadaşlar. Taika Waititi de burada adaylık aldı. Evet. O da yıllar sonra adaylık aldı. İlk adaylık kısa filmleymiş bu arada Taika Waititi'nin. Bu yıl
evet, o yıl hatta Taika Waititi'nin aday olduğu yıl ödülü Andrew Arnold aldı kısa filmiyle.
Aa,
Hangisi de Best'le mi?
Kalipo.
İşte kısa filmiyle evet Oscar'ı var Andrew Arnold'un.
Evet. Aa, evet. Süper. O zaman 2009'da falan olması lazım o civarda.
Galiba.
O civarlarda evet.
Steven Zaylin'in The Irishman ki benim favorim burada tabii ki de The Irishman. Ben bu konuda çok yanlı davranıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Anthony McCarthy'in The Two Pops. O da zaten eldeki havuzdan devam eden. Greta Gerwig Little Woman. Şükür en azından senaryoda adaylık aldı bir kadın senarist. O da güzel. Ve tabii ki de Todd Phillips ve Scott Silver'ın Joker. Joker de zaten ana tabloda olmasının getirisiyle. Sizce ödülü kim alır buradan? Sizin almasını istediğiniz kim?
Ya bence burada bu rahat kategorilerden birisi. Yani bana sorarsanız genel nominations'da en belirgin olan hangisisiniz? Yani biri Joker'e koyarım. Ben Phoenix'e en iyi erkekten. İkiye de bunu koyarım Irishman'dan. Çünkü orada bir Amerikan filmlerini dokunduran bir hikaye olduğu için ve genel savaşlarımız Amerikan tarihi dönüşü olduğu için de gerçek bir kitaptan uyarlandığı için yıllar süren Scorsese'yle denilmiş Robert De Niro'nun çalışmaları sonucunda yani bayağı bankı duruyor bana. Sürpriz olur mu bilemeyeceğim ama diğer işine gider gibi.
Yani umarım da olmaz yani tam Taika Waititi dedi seviyoruz dediniz ama yani daha işmenin alması gerek burada bence de. Ki yani favori yani büyük favori de o gibi yönüne uyarlama evet. Senaryoda en azından. Sıra sence hangisi olur?
Ya ben de Irishman'ın alacağını düşünüyorum ama hani Greta Gerwig'de bence hani ödül alma potansiyeli var. Çünkü Little Woman'la ilgili gelen yorumlarda çok iyi uyarlama olduğu yönünde. Hani Greta Gerwig belki buradan ödülü alabilir.
Aynen.
Ki Joker de hani bir sürpriz yapabilir burada. Hani uyarlama anlamında evet iyi bir film.
Yani Joker'in de sürpriz yapma ihtimali var. Çünkü o yine o hype'dan kaynaklı öyle bir ihtimal var ama yani muhtemelen de yani Irishman'e de gitsin. En azından ya favori olduğu bir dalda bir en azından bir Oscar'la çıksın istiyorum Irishman'a. Dileyim en iyi uluslararası filme. Burada diğer adayları da hemen bir ismini geçeyim. Ödül alacak film zaten belli burada. Hiç konuşmayalım. Parasite burada ödünün sahibi diyorum direkt. Corpus Christi, Honeyland, Les Miserables. Burada ateşi oynayan genç kızı aday yapmadılar. Yazıklar olsun. O da Fransa'nın ayıbı diyelim. Pain and Glory, Parasite. Yani başka bir ödül töreninde olsa muhtemelen Pain and Glory alırdı ama işte Parasite var. Yapacak bir
ama
şey
yok. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Oscar'ın politikası gereği bence Fransa'nın Demizelis'i aday yapması çok doğru. Çünkü politika sizden
ve... Aynen.
Aynen.
Aynen. Aynen, onu diyecektim.
Anlamda hikaye açısından, evet. Yoldaşmışlık, polis hikayesi, varoşluk falan. İyi bir aday bence de.
Ya yine iyi aday ama, tabii de.
Ama evet, Parasite, Frank Banco.
Yani
şey burada da... ilginç. Pardon kesti hemen. Honeyland, Kuzey Makedonya yapımı bir belgesel.
Evet, evet. Makedonya geldi.
Çok ilginç geldi bana.
Şöyle şöyle söyleyeyim size. Parasite ve Honeyland'in Amerika'daki dağıtım şirketi aynı. Neon.
Aa, süper.
Film Amerika'da Honeyland yani gösterildiği yerlerde bayağı beğenildi ve konuştu ki yani, film, yani Amerika'daki dağıtım şirketi Neon Honeyland'i hem uluslararası filme hem de en iyi belgesele adaylık yapmaya başardı. Hani öyle bir başarısı var hani şirketin.
Evet, evet, belgeselde mesela yani. Çok doğal. Burada görüntü şaşırabiliyorsun.
Evet evet. Evet, yani evet. Uluslararası bir de yani.
Aynen aynen.
Aynen. Türkiye'den film yollanmış olabilir. uluslararası film adaylığında ama yani bayağı da iyi filmler vardı hakikaten adaylık.
Burada işte ben şeyi yani. Ben şeyi bekliyordum. Monos'u bekliyordum mesela.
Aa, mesela evet.
Ki gayet normal yani Monos'un olması mesela burada. Ama yani hakikaten dağıtımcı farkıyla şey yaptı. Neon bir de yeni gelen bir şirket sanırsa piyasaya. Yani daha önce hiç duymadım. Bir anda böyle Parazite attı, hanelerinde attı. Şaşırtıcı yani. Ne arkadaşlar?
Evet evet kesinlikle. Bir de sıralayınca fark ettim. Genelde hani son yıllarda boş tenis oldum biliyorum da en iyi uluslararasında hep bir Güney Amerika filmi girerdi yani oraya. Biraz yerini sabitleştirmiş gibiydi. Bu sene yok mesela garip bir şekilde.
Evet
yani. Aynen. Ya Honeyland'i falan Corpus Christi'yi daha izlemedik ama Honeyland bu ay gösterime girecek arkadaşlar. Onun bir söyleyeyim başka sinemayla. Hani ben de çok merak ediyorum. Ama burada yani hani Parazite'in alacağı belli. Güney Kore'nin ilk Oscar'ı hayırlı olsun diyorum.
Ya bu zaten de şey yani verilmiş ödül direkt. Yani buna hiç yorum yapmamıza bile gerek yok aynı. En iyi kurguyu sorayım hemen size. Adayları da sayayım. Ford vs. Ferrari. The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Karazay. Normalde yani eskiden şöyle bir anlayış vardı. Kurguda ödülü alan Oscar alır diye bir anlayış vardı.
Ama son bu, yıllarda o gitti.
Bu, evet evet çok alakasız. Evet,
çok alakasız olmaya başladı. Ya şöyle diyeyim size. Şey hatırlıyorum. 2011 mi 2012 neydi işte. Ejderha Dövmeli Kız kurguyu aldı. Çünkü o filmi kurgudan başka hiçbir şeye benzemiyordu. Kurgu olmasa o film olmayacaktı.
Kurgu açısından o, gerçekten çok iyi bir filmdi o ya.
Çünkü kalan her şey leş. Kötü bir film yapmıştı o da. Yani kurgucu olmasa bitmişti bence Fincher orada. Neyse. Ya şöyle diyeyim size. Yani burada da adaylıklar hakikaten yani beklenen adaylıklar diyebiliriz. Yani mesela 1917'nin adaylık almaması burada mantıklı. Çünkü montaj. onun haricinde yani The Irishman'in kurgusu da hakikaten 3 zamanda bir katmanla ön plana çıktı. O mantıklı. Evet. Ya benim de burada yine ön plana çıkan adaylıklarım The Irishman'la Joker arkadaşlar. Evet. Joker'in de kurgusu iyiydi. Yani ben yine tabii Bilbao'yla The Irishman diyorum. Siz ne dersiniz?
Ben bu arada Parazite'ın da iyi bir kurgusu olduğunu düşünüyorum.
Parazite'ın kurgusu da iyiydi. Ben yine Oscar'ın zalında az ödül vereceğine dayanır Parazite'ı da zeytinlerdi. Umarım evet. Parazite'da verirler yani.
Yani ben de sana katılıyorum.
Parazite'yi vermesinler yani de.
Ya Irishman de evet kurgu anlamında çok iyi bir film. Ford Ferrari de iyi. Hani ama evet ben de gönlümden ya Parazite ya da Irishman'ın almasını isterim.
Yani. Bana da burada Irishman ve Parazite öne çıkıyor ve yani Irishman biraz daha cidden 3 farklı timeline'de ilerlemesi ve diğer bu olayları yüzünden bir adım daha önde gibi duruyor.
Yani daha
Time Shoemaker'a Oscar versinler.
Ki verilmeli de bence. Ki bir de yani 3. Oscar olacak bu arada olsa da.
Evet.
Yani Time Shoemaker'ı da hakikaten yılların kurgucusu yani. Scorsese'ye
yani ilk filmden beri yani. Yani.
Evet evet.
Arka sokaklardan
ya mesela beri. Şey diyoruz ya Salimanki için Tarantino neyse Time Shoemaker için de Martin Scorsese o.
Tabii ki ya. Şöyle bir şey işte Tarantino'nun şanssızlığı Salimanki erken öldü. Time Shoemaker kısa devam ediyor ama şöyle bir avantajı var Scorsese'nin yani. Allah korusun bir şey olsa Shoemaker'a ve Scorsese zaten kendi kurgucu aslında yani. Kurgudan başlamış.
Aynen. Yapar. Tarantino onu yapamayabilir ama evet Scorsese yapar.
Ya işte Scorsese'nin öyle bir avantajı var. Ondan bir şey olmaz da. kısa film animasyonu vesaire değinmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü eksiklerimiz kesinlikle var orada.
Kısa ya ben bir şey söyleyebilir miyim animasyonla ilgili? Ben I Lost My Body'nin almasını çok istiyorum. Ama ödül Toy Story 4'e gidecek gibi duruyor. Tam Toy Story Oscar formunda bir film ama İnşallah I Lost My Body'ye verirler diyorum. Gerçekten çok iyi bir film ya.
Haklısın aslında çünkü şey yani yeter artık be Toy Story'den de yani. Her sene Toy Story Oscar alıp gidiyor bu animasyonlarda da.
Ki ben bu arada Toy Story serisini çok severim. 4. filmi de ben beğendim bu arada. Ama I Lost My Body'nin almasını çok isterim.
Evet tabii. ya ben o da I Lost My Body'yi izlemedim. Ben mesela farklılık olmasına yanayım çünkü artık yeter yani Toy Story'den de illa Allah. Geldi yani. Tamam güzel filmler yaptılar ama dördüncü de çok artık bence yani. Kostüm tasarımını sorayım ben size. Burada Once Upon a Time in Hollywood'da The Irishman ön plan çıkıyor belki ama Little Woman'da var. Dönem filmleri her zaman kazanırız.
Evet. Aa bak şey daha var abi.
Daha dönemli olmasından Little Woman ön plan çıkabilir bence burada. Buyur abi.
Başka kategori şeyde kaldı böyle güzel. Production Design. En iyi yapım tasarımı.
görüntü yönetimini de konuşabiliriz bence.
Tabii daha o da bayağı. Sırayla gidiyorum ben de işte.
Aynen.
Kostüm tasarımı sizce ne olur? Vallahi ben Little Woman diyorum, burada dönem filmleri kazanır.
Ama Once Upon a Time de bir dönem filmi şimdi. Ve kafa karıştırıcı bir dönem filmi.
Tabii ama şey...
Çok işte, kafa
karıştırıcı. Yani Hollywood olmasından dolayı diyorum.
Tabii.
Hollywood'a anlatan bir şey olması.
Aa doğru, oradan ben...
Bir tricky, evet, orada bir akademik aklını çelecekmiş gibi geliyor bana.
Torpil yapabilirler diyorsunuz
evet,
doğru.
Evet, ya,
bu kostüm dizaynında yani görüp görebileceğimiz en net favori mesela Phantom Thread'in olduğu sene Phantom Thread'di. Ve evet, altta gitti zaten yani. Daha başka böyle net favori hatırlamıyorum ben. Siz hatırlıyor musunuz öyle bir? Kostüm dizaynı kesin bu olur dediğiniz öyle bir şey var. Oldu mu hiç? Yok herhalde.
Yok. Hatırlamıyorum. Hı. Spesifik olarak. Yani,
Phantom Thread bir de kostüm üzerine film diye direkt aldı yani. Tek alabileceği adamı aldı gitti orada mesela. Ses mixajını vesaireyi geçiyorum. Onlar biraz zor alanlar. Evet. Orijinal müzik sizce ne olur? Hemen adayları sayıyorum. Joker, Little Woman, Marriage Story, 1917 ve Star Wars The Rise of Skywalker.
Ya yani, ben burada...
Bu arada bu. Onu da hemen belirttim. Kusura bakmasın.
Joker evet, sanki.
Yeri ya Hildur Garnedotter'in ben ödül almasını burada da çok isterim.
Bu arada ben de çok isterim çünkü...
Çok iyi bir soundtrack albümü var Joker'in ya. Besteleri o kadar iyi ki. Hani Altın Küre'de almasına çok sevinmiştim. İnşallah burada da alır.
Aynen. Ya çünkü Joker'in de mesela yine beğenmediğimiz dönemde falan konuşmuştuk belki daha önce ama müziklerinde böyle bir şey diyemeyiz çünkü müzikleri hakikaten.
Evet. Ya müzik veya teknik konularda Joker'in ben sonuna kadar savunurum. Sinematografisini de çok beğeniyorum.
Kesinlikle.
Işık, renk kullanımı, ses cidden başarılı yani. O konularda hakkını vermek lazım Joker'in.
Kesinlikle öyle. Evet. Orijinal şarkıyı da bir sorayım. Görüntüye hala denemedim listede bu arada, kusura bakmayın. Elton John'a Oscar veriyor muyuz?
Ay verelim. Şimdi bu arada Elton John, Elton John demişken benim şimdi aklıma geldi. En iyi erkek oyuncu da Taron Egerton'un Rocketman'de aday olamamasına çok üzüldüm. Ya yani en azından hani Rami Malek'e göre çok daha iyi bir performans ve Taron Egerton filmde şarkıları kendi söylüyor arkadaşlar. Hani vay, ben filmi de hani filmi de izledim. Performansı gerçekten çok iyiydi. Aday olamamasına çok üzüldüm burada.
Evet evet. Ya büyük yazık oldu Taron Egerton'a hakikaten ya. Çünkü hakikaten yani Bohemian Rhapsody'nin PR'ı iyi yapıldı. Tamam, o çok ön plana çıkarıldı ve Rami Malek Oscar'ı aldı ama yani Taron Egerton daha iyisini yaptı. Onu da ön plana çıkarsaydınız abi, yazık olmuş adama ya.
İşte bana da tamamen PR kurbanı evet, gibi geliyor bana da.
Kesinlikle PR kurbanı abi.
Da şey yani Rami Malek Bohemian Rhapsody şarkıları kendi söylemedi yani. Rocketman'de Taron Egerton bir de dans ediyor, şey yapıyor. O kadar iyi bir performans ki. Hani aynen, çok üzüldüm aday olamamasına.
Aynen. Ki bir şey de olabilir ama Sıla ya. Şimdi René Zellweger Judy ile ön plan çıktı ya. Ki bir de orada da şarkıda kendi söylüyormuştu.
Muhtemelen... Evet, René Zellweger geldi, kendisi söylüyor bu arada.
Aynı senede iki ay benzer mantıkta filme aday koymayalım diye onu da yemiş olabilirler ya. René Zellweger'in kurbanı da olabilir. Tamam, Necid'den yani.
Yani... Orasını bilemem tabii ama hani Oscar kampanyası Taron Egerton üzerinden de yürütülmemiş olabilir ama hani tane, burada Taron Egerton'un hani başarılı performansı, emeği ignore edilmiş yani göz ardı edilmiş. Hani Rami Malek'e bir Oscar veriyorlarsa Taron Egerton'a 2-3 Oscar vermeleri lazım. Öyle bir performansı var yani ikisi arasında karşılaştırdığımda.
Aynen. Ki bir de burada bence bir dezavantajı daha var Taron Egerton'un işte oynadığı karakterin yaşıyor olması. Yaşayan adama veriyorlar gibi Oscar'ı işte müzikle.
Ki bu arada hani Bohemian Rhapsody'de biz konuşmuştuk ya Freddie Mercury'yi anlatma şekli hani onun hani cinsel yönelimini şeyin hani çok iyi eşcinsel olmasını çok iyi anlatamıyor, işleyemiyor dedik. Rocketman'da bu çok daha iyi işlenmişti. Kesinlikle. Şey hani ilişkileri de anlatılıyordu hani o menajeriyle yaşadığı ilişki şey. Hı. Filmde o çalkantılı ilişki çok iyi anlatılıyordu. Yani Rocketman'de Bohemian Rhapsody'de hiç iyi anlatılmıyordu. Hani her açıdan Rocketman Bohemian Rhapsody'den çok çok daha bir film ve ben Taron Egerton'a çok üzüldüm ya.
Kesinlikle öyle. Büyük yazık oldu adama ya.
Evet. Ben söyleyince aklıma geldi benim de.
Evet evet ya. Yani bunu konuşmasak olmazdı sanki. O yüzden bir değmiş olduk, iyi oldu. En iyi belgeseli geçiyorum. Oradan da zaten prodüksiyon tasarımı, görüntü yönetimi. Sonra ekstradan başka bir şeyler daha varsa yine bakarız. Ondan sonra da zaten bağlarız. Hı-hı. En iyi belgeselde sayıyorum arkadaşlar. American Factory, The Cave, Edge of Democracy, Forsama, Honeyland. İçlerinde Honeyland çok ön plan çıkıyor. Hiç bakabildiniz mi arkadaşlar? Honeyland ekstradan bir adaylı daha var. Belki oradan bir avantajı olabilir. Ne dersiniz?
Bu, evet. Ben bu arada American Factory'yi izledim. Netflix belgeseli. Süper. Ki bu arada belgeselin yapımcısı da Barack Obama. Bunu da söylemeden geçemeyeceğiz.
Barack Obama.
Ya, ya şöyle, Barack Obama eşi Michelle Obama'yla böyle içerikte bir yapım şirketi kurdu.
Aha, onu
American Factory de buradan çıkan bir film. Netflix belgeseli.
Süper.
Ya bence hani hiç iyi bir belgesel değil çünkü çok sıradan bir belgesel. Yani kısaca konusuna değinirsem, Çinli bir şirket Amerika'da, Ohio'da fabrika açıyor. Belgeselde işte fabrikada çalışan Çinlilerle Amerikalılar arasındaki kültürel çatışmayı, farklılıkları, sorunları, şeyleri anlatıyor. Yani çok konusuyla sıradan, işleyişi de çok sıradan bir belgesel. Ama hani Oscar akademik değil bence. Ya ben alacağını düşünmüyorum. Hani buradan belki Honeyland alabilir. Honeyland'i çünkü çok övüyorlar yani.
Evet, ben bana da Honeyland yakın geliyor.
Yıl sonu listeleri yaptığım için çok biliyorum. Hani ne zaman belgesel listesi yapıyorsan hani Honeyland'de Forsama'yı mutlaka görüyordum.
Valla ben burada mesela belgesele ekleyeceğim bir şey daha var arkadaşlar. Ben Diego Maradona belgeselini burada görmeyi çok isterdim. Kapadya'nın filmi bir daha ayrıca.
Doğru.
Kim de yani evet. Çok iyi bir belgeseldi. Atlanmış olmasına üzüldüm. Yani diğerlerini bilemediğim için ondan bu konuyu pas geçeceğim de. Yani sıranın dediklerinden de bakacak olsak yani Honeyland'i alacak gibi görüyoruz burada.
Bu arada ben söylemek istiyorum. İki şey söyleyeceğim. Birincisi hep belgesel ödüllerinde de yıl boyunca çok konuşulan, Sundance'de de hani olumlu yorumlanan Apollo 11 belgeseli var. Hani evet, o aday olamadı. O biraz o sürpriz oldu. Evet. Bir de sanırım yanlış hatırlamıyorsam Freddy Weissman'ın yönettiği Monroe Indiana İstanbul Film Festivali'nde de gösterildi. Gerçi o 2018 yapımı da olabilir. Çok emin değilim ama hani onun da adaylık almaması hani sürpriz olarak yorumlanabilir. Belki ki hani belgesel sinema dediğimizde Frederick Weissman hani akla gelen ilk isimlerden biri, hatta ilki olabilir. Aynen. Hani onlar da göz ardı edildi. Apollo 11'in aday olamamasına ben çok şaşırdım mesela.
Evet evet. Yani ben de filme dikkat etmemiştim de sen de gördün ben de. Öyle hatırlıyorum. Apollo 11'in sinemada olması lazım.
Evet var var.
Yani. Evet gördüm ben de şimdi. Yani olmamasına ben de şaşırdım evet. Onun haricinde geliyorum prodüksiyon tasarımına arkadaşlar. Bu da zaten konuşulması gereken dallardan biri. Çünkü yine The Irishman var. Jojo Rabbit var. Jojo Rabbit mesela bence iddialı olabilir burada ama 1917 var.
1917 iddialı gibi alacak biraz.
Evet. Aynen. Yani buradakilerin hepsi aslında Parasite haricinde dönen filmi ama savaş filmleri prodüksiyon tasarımında daha da bir ön plana çıkıyor. O yüzden 1917'ye gidilir bence burada iş. Yine Once Upon a Time in Hollywood var ve Parasite var. 1917 gibi görünüyor gibi yani akademi mantığıyla düşününce. Ama ben burada tabii ki yine Darişmen'in veya pardon burada Jojo Rabbit'in almasını isterdim. O Nazi ortamını öyle komik anlatılarla süsledikleri için. O yüzden ben Jojo'ya gitmesini isterdim. Burada sıra sana sorayım. Sen hangisini isterdin?
Ya ben hani 1917'nin şansı olabileceğini düşünüyorum. Hani Jojo Rabbit'i falan daha izlemedim. Burada Parasite bana sürpriz adaylık gibi geldi. Hani son sıradan belki evet listeye giriş yapmış olabilir ama prodüksiyon tasarımı anlamında da şimdi düşünüyorum. Evet iyi bir film Paradise. Hani o evin alt katının şey olması falan, o geçişler şeyler hani çok iyi bir yapım tasarımı da var ama tabii hani Parasite'ın burada şansı %0.1 gibi bir şey. Yani 1917 Irishman Jojo Rabbit arasında gidip gelebilir.
Evet evet. Dönem filmine gidiyor genelde ve ona gidecek.
Aynen. %90 ölen filmine gidiyor. Aynen. Görüntü yönetimi adaylarına geldik sonunda. Yani benim liste, benim açtığım liste biraz bu konuda terbiyesiz bir liste oldu. Görüntü yönetimini sona koymakla. The Irishman, Rodrigo Prieto, Joker. Joker'in görüntü yönetmeni kimdi onu yazmamışlar buraya. Ben kafadan
söyledim. Ben de var. Lawrence Sher. Aynı zamanda evet, Hangover'ı da çeken, Hangover'ın da görüntü yönetmeni. Onu da bir ekleyeyim. Todd Phillips Hangover ekibini almış, Joker'a koymuş gibi bir şey.
Helal olsun.
Çok bu arada şöyle bir şey var. Oscar adaylarını hani sunuyorlardı ya. Ben o töreni izledim. Evet, en iyi filmde. Evet. Joker'in yapımcısı olan Bradley Cooper'ın da adı geçiyor Todd Phillips'le beraber.
Evet evet. Ne yapıp etmiş, sokmuş kendini oraya. Allah belanı versin Bradley Cooper ya. Geçen evet, yani sene girmeyi başarmış.
Ha. Aynen yani diyorum ya, Hangover ekibi Joker'di.
Evet evet, tam öyleymiş ya. Şimdi bir
böyle bir biraz crossover gibi oldular.
Aynen aynen.
Kamera arkası.
Tabii tabii. The Lighthouse zaten bu filmi izlerlerdi. Yani görüntü yönetimiyle aday olmazsa ayıp olurdu bu filme yani. Her şey yani, Willem Dafoe aday yapılmadı. Robert Pattinson aday yapılmadı. O muhteşem performansıyla.
Ki çok iyi performans ikisi de ya.
Aynen. Ama görüntü yönetmenliği de aday yapmasalar da artık muhtemelen şey, görüntü yönetimi meslek birliği, alın bu kameraları gidin kendiniz çekin falan derdi. Ayıp lan bu adam falan derdi muhtemelen. O yüzden The Lighthouse'un aday yapılması en azından üretle süperfiyo adaylığı oldu. 1917 Roger Deakins'e o kadar uzun yıllardır hak ettiği Oscar'ları vermediler. Bu sene bir tane daha verecekler gibi görünüyor. Sizce de öyle mi
bana, arkadaşlar? Bana da öyle geliyor. Yani hani Roger Deakins'e ikinci Oscar'ı gelebilir. Ama belki burada Rodrigo Prieto'ya da verebilirler ha, hani.
Aynen, Prieto'nun daha Oscar'ı yok ayrıca. Ondan alabilir belki ama çok Roger Deakins gibi duruyor sanki de.
Ve bana evet, çünkü Roger Deakins gibi duruyor.
Çünkü 1917'nin hani PR'ın yapıldığı yer hani tek plan sekans, hani plan sekans, uzunca sahneler falan filan hep onun üzerinden, daha ilk tanıtımlar ilk çıktığından itibaren bunun üzerinden bir PR yapıldı. Bana da Roger Deakins gibi geliyor. Ama şey, Lighthouse'un almasını çok isterim ben bu arada
tabii
ya.
Tabii tabii. Ve analogla çekildi sanırım, ama filmin üzerine çekildi ve özel bir siyah beyaz Kodak filme çekildi sanırım. Geçenlerde denk gelmiştim. Kesinlikle çok profesyonel ve temiz bir iş yani. Duka olarak da çok başarılı bir iş. Estetik seçimleri çok iyi. Yani aynen. Gönüllerin Art House ödülü en iyi sinematografisi kesinlikle Lighthouse cidden. Ama geneline vurduğumuzda muhtemelen seçilecek. Hani tercih edilen bu olmayacak da Roger Deakins alacak gibi duruyor.
Aynen. Bir de Lighthouse dostu hani Robert Eggers hani 1940'lardan kalma Sovyet makaralarını falan kullanıp hani filmi çekmiş, şey yapmış. Hani ben hani sürpriz olursa gecenin sürprizi burada olur yani.
Evet.
Yani
hani alırsa alkışlarım gerçekten.
Ya ben de şey diyeyim de, Allah korusun bunlar gitti Van Sapına Kaymon Hollywood'a falan vermesinler de.
Lütfen ama. Gitti,
İnşallah vermemişler.
Aman aman. Ama onun haricinde ya şöyle diyeyim. Lubezki'de yaptıklarını Birdman'da almıştı ya, o da işte tek plan, yani plan sekansı gibi çektiği için
evet.
Vermişler de muhtemelen yine aynı formülle Roger Deakins alacak gibi görünüyor.
Aynen ama üçümüzün de gönlünün Oscar'ı bu kategoride Lighthouse.
Evet, muhtemelen evet. Yani ya çünkü yani bu kadar iyisi olmazdı muhtemelen. Yani uzun sürede yapılabilecek en iyi görüntü yönetimi belki. Bir de siyah beyazla görüntü yönetimi hakikaten zordu. Yani siyah beyazda çünkü sadece işte işin renkle değil, kontrastla yani full ışık yapman lazım. Yani siyah beyazda ve filmde yapıyorsun bunu, ekstra büyük bir başarı yani. Ve 4'e 3 kadraj yapıyorsun yani. Bu bayağı şey yani, görüntü yönetmenliği zanaatinin pir seviyesi, üst seviyesi bence. Yanlış mı verdim? Sen daha iyi bilirsin bu işi.
Estağfurullah. Evet evet, yani en yani buraya baktığımızda atıyorum sonuç ödülü kime gidecekse gitsin. Yani en çok kafa yorulan ve en çok cidden emek harcanan hangi eser diye baktığımızda Lighthouse yani cidden.
Aynen.
Ama ödül yani fark, ama gönüllerin şampiyonu Lighthouse diyebiliriz bu sinematografi kategorisinde.
Tabii ki yani. Evet. Sinemasında da üzülmeyiz de Lighthouse'da, ama sevindiniz de yani. Alasın nasıl çok sevindiniz o ayrı.
Bu arada Lighthouse'un görüntü yönetmeni Jerry Blaschke aynı zamanda Witch'in de görüntü yönetmeni. Şimdi iki filmi de düşündüğümüzde gerçekten hani ikisi de farklı bir film. İkisi de hani sinematografi açısından da farklı filmler. Hani ikisini de çok iyi bir şekilde kotarmak burada hani Jerry Blaschke'nin ne kadar iyi bir görüntü yönetmeni olduğunu da gözler önüne seriyor aslında. Ya ben alırsa çok sevinirim hani. As bayrakları konumuna geçerim yani.
Kesinlikle. Valla son olarak ben artık listeyi kapattım arkadaşlar. Çünkü yani ana dalların sonunu konuştuk. Artık yerden sonra çok teknik olduğu için yani kafa dolmak gerekiyor. Yani bayağı burada
gerek yok. Yani.
Akademi sonuçta ki zaten uzun da bir muhabbet oldu. Son olarak yine sıranın listesine dönüyorum ben burada. Bize kaynak sağladığı için buradan tekrardan programcımız olan Sıra Şahin Özabı kendisi burada. Teşekkür ederim.
Ay yok ya öyle demeyin. Gerçekten.
bak nasıl şımarıyor ya. böyle aday olmamış günlerden tekrar bir konuşalım. Ya yani benim mesela gözümün önüne çıkan Midsommar ve Portrait of a Lady on Fire tekrardan.
Evet yani, ya gerçekten ikisi de özellikle Midsommar'da hani prodüksiyon tasarımı anlamında falan evet. Hem Florence Pugh'un performansı hem de prodüksiyon tasarımı anlamında çok büyük bir emek vardı. Göz ardı edilmiş. Ki bence çok iyi bir yönetmen filmi. Hani Ari Aster'ın hani yönetmenliği çok iyi.
Kesinlikle öyle. Ya biraz bence Midsommar'daki PR'ının erken başlayıp erken bitmesinden kaynaklı ya. Onun evet. Biraz ona kurban.
Dönemin kurbanı oldu işte. Vizyon tarihinin.
Bence tamamıyla öyle abi ve Portrait of a Lady on Fire'da ülkenin kurbanı oldu. Gidip oradan aday yollanmadığı için bence.
Evet. Bu arada şöyle bir durum var. Biz geçen Erhan'la ben bu listeyi yapıyorken de araştırmıştık. Hani yabancı bir film en iyi uluslararası filme aday olmadan da başka kategorilere aday olabiliyor bu arada. Hani öyle bir şey hani kural yok. Hani öyle bir kural kısıtlaması yok. Sadece hani Portrait of a Lady on Fire için Amerika'da bir PR yapılmadığını gösteriyor bu. Çünkü hani hem yönetmen CGI ama hem de başrol oyuncularının performansı çok iyiydi. Naomi Merlin de Adele Haney'nin. Hani ki ayrıca sinematografi anlamında da çok iyi bir filmdi. Portrait of a Lady on Fire.
Aynen. Yani buradan zor değil de mesela yani geçen sene hatırlıyorsunuz işte hem Cold War girdi hem Roma girdi. Bir tane daha yabancı film vardı galiba böyle 2-3 adaylık.
Favorite girdi işte.
Aynen.
Yani böyle bir yıldı yani ki aynı şeyi Portrait of a Lady on Fire'da yapabilirdi belki yani. Pain and Glory bile mesela Antonio Banderas'ı soktu mesela. Yani oradan belki bir şey daha çıkabilirdi yani. Ama ya, işte olmadı.
Burada biraz şey de oluyor. Fransa'dan şimdi Les Misérables aday olduğu için akademi üyeleri Portrait of a Lady on Fire'ı hani hiç izlememiş de olabilirler. Yani Portrait of a Lady on Fire az akademi üyesi tarafından da izlenmiş olabilir. Hani 9000 jüri içinde. Haliyle bu durumda hani filmin adaylık şansını da azaltmıştır diye düşünüyorum ben.
Muhtemelen ya. Yani valla aslında başka şeyimiz kalmadı yani. Bu filmde de kaçınmadık diye düşünüyorum. En azından tekrardan söyleyeyim sıranın listesi sağ olsun. Buna da konuşmadan olmazdı. Son olarak ben şeyi demenizi isteyeceğim. Yani muhtemelen beklediğimiz yani kazanmasını istediğimiz ödüllerin çoğu kazanamayacak. Çünkü akademinin mantığı aşağı yukarı böyle işte genelde. Bir tahminler yapsak mesela sizce en iyi filmleri sorayım sadece. Ya daha doğrusu ana 5 kategoriyi sorayım. En iyi film yönetmen, kadın, erkek kadın oyuncu, erkek oyuncu ve senaryo. Sizce bu beşli hangi filmlere gider? Sizce gitmeliyi sormayayım. O zaten çok öznel kalıyor ki de aşağı yukarı benzer şeyler çıkartacağız.
Evet.
Ergün'den başlayayım abi. Ergün sence hangileri olur bu kazananlar?
Abi yani en iyi filmi şu an bakıyorum. Kime gider diye. Kararsız mı aslında? Yani 1917'yi izlesem cidden her şey daha bir berraklaşacak. Ama biraz da Golden Globe'un da şeyi etkisinde kalarak 1917'ye gidebileceğini düşünüyorum ben. Sonrasında en iyi yönetmene geçeyim. En iyi yönetmende de yani Scorsese bir daha gider mi bilemiyorum. Gitmez gibi geliyor bana.
Yani Sam Mendes de var aslında Oscar'ı yani.
Evet. İşte yine Sam Mendes yine olabilir gibi geliyor. En iyi erkek oyuncu zaten Joaquin Phoenix Joker'le.
Aynen.
En iyi kadın oyuncu da aynen Renée Zellweger dedik burada. Evet. Bir de en iyi özgün senaryo mu söylüyoruz?
Özgün uyarlama abi ikisini de söyle istersen.
Kime gider orada da? Yani Tarantino.
Allah kahretsin.
Maalesef Tarantino'ya gidecek gibi geliyor.
Ne diyeyim abi? Uyarlamayı ne dersin sence? Bir de sonunda
uyarlamada yani o da ayrışmana gidecek gibi geliyor bana.
Yes. O zaman sana sorayım, senin alır dediğin halde de alacakları zaten yine konuşuruz daha sonrasında. Kim almasını istiyorsan.
Ya ben de hani Ergün'e bu noktada katılıyorum. 1917'yi daha izlemedik ama hype'lanıyor. Onun alma potansiyeli var. Hani benim gönlümden geçen Parazayt bu kategoride. Ama hani belki Irishman de olabilir diyorum. Irishman de hani 1917 arasında gidip geliyorum ama tek dileğim burada Once Upon a Time in Hollywood'un almaması bu kategoride.
Tabii.
Aynen. en iyi yönetmen de biliyorsunuz ki Sam Mendes'in, Martin Scorsese'nin ve Tarantino'nun daha önce Oscar'ları var. Hani Todd Phillips'e de burada verir, şansa en az olan kişi Todd Phillips. Ben bu kategoride Bong Joon-ho'nun alacağını düşünüyorum. Hani Parasite'ın da Amerika'da çok beğenilmiş olmasından dolayı. Ama hani Martin Scorsese Irishman'ı alsa da üzülmem, sevinirim. En iyi erkek oyuncu belli zaten. Joaquin Phoenix'in Oscar'ı hayırlı olsun. Aynen. En iyi kadın oyuncu da Renée Zellweger'in ikinci Oscar'ı hayırlı olsun diyorum. En iyi özgün senaryoda ben burada hani Meryl Streep'in Noah Baumbach'ın sürpriz yapacağını düşünüyorum nedense. Hani sürprizler en iyi özgün senaryoda çıkıyor. Mesela Get Out'ın Jordan Peele'la hani alması falan doğru. Özgün senaryoda. Şimdi ben orada Trimble Box'un alacağını düşünüyordum ama Get Out...
Bir anda Get Out çıkardı. Doğru.
Beni çok memnun etti. Meryl Streep'i alır diyorum. Uyarlama senaryoda da hani Steve Zalian'ın Irishman'ı alacağını düşünüyorum. Little Woman'ı daha izlemedim belirttiğim gibi. Ama belki Greta Gerwig de buradan sürpriz yapabilir.
Yani umarım o da öyle bir ihtimal olur tabii de. Ben de o zaman söyleyeyim tahminlerimi. Ondan sonra da kapatalım yavaştan. Yani gönlünüzde şu an işte 1917 çok ön plana çıkıyor. Yani Once Upon a Time in Hollywood'u alacağına 1917'de alabilir tabii ama yani ya şu an gönlünüzde tabii 1917 gibi gidiyor iş. Ama tabii ki de ben o zaman yine de yani 1917 olmasın deyip Irishman'dan kullanıyorum oyumu. Yani ki favorilerden biri de sonuçta. Pardon, şöyle yapayım hatta 1917'ye en iyi film veriyorum. Çünkü çok ön planda şu an. En iyi yönetmeni de Scorsese'yi veriyorum. O da Vefa Oscar'ı verirler belki diye. Artık Scorsese'nin bence iki Oscar'lık bir tane olmuş gerekiyor. Çünkü bir Oscar Scorsese'yi hakikaten almış yani. Joaquin Phoenix'in Oscar'ı hayırlı olsun. Renée Zellweger'in Oscar'ı da hayırlı olsun. Ben de o dalları öyle geçiyordum. En iyi orijinal senaryoda bana da Mary Story alacak gibi geliyor ya. Mary Story'yi
boş ver. İnşallah.
Var. İnşallah cidden.
Yani bal Oscar'ını alsın ya. Yani, bu iyi senaryo hakikaten karşılığını bulsun yani. Onu ben de isterim. Yani, uyarlama senaryoda muhtemelen hiç ayrışmaya doğru kayıp. Yani gidip de Joker'e vermezler yani. Bence de öyle arkadaşlar. Valla o zaman ne yapalım? Kapatalım mı yavaşça? Ne dersin?
Kapatalım.
Olur.
Tamam. O zaman Film Manyak'ın bu hafta sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda Oscar'a kadar bir iki içeriğimiz daha olacak muhtemelen. Hatta program arasında bahsettik. Sevdi kardeşler podcast'ı gelebilir. Ondan sonrasında Oscar'da iki sürpriz yapmak ihtimalimiz var. Onlar da gerçekleştiği takdirde size haber vermiş olacağız. İyi dinlemeler.